Ayrım 4.
Sadık Leo'muzun tehlikeli Morbio Inferiore geçidinin tam ortasında bizi aniden terk etmesine neyin yol açtığına, bu unutulmaz yolculuğa katılanların her biri kendince kafa yormuş olsa gerek. Ben bu olayın gerçek nedenlerini ve gizli iniltilerini ancak çok sonraları bir nebze sezip kavramaya başladım. Öyle anlaşılıyordu ki, önemsiz gibi görünse de gerçekte bizi derinden etkileyen bu macera, yani Leo'nun ortadan kaybolması kesinlikle bir tesadüf değil. Can düşmanımızın planımızı başarısızlığa uğratmak amacıyla sürdürdüğü tatbikatlar zincirinin bir halkasıydı. O serin güz sabahında hizmetkarımız Leo'nun yokluğu fark edildiğinde ve bütün aramalarımız boşa çıktığında başımızda ilk kez bir felaket ve uğursuzluk olduğunu hisseden bir tek ben değildim elbette. Bu kadarı yeterli. O anda durum şuydu. Avrupa'nın yarısını ve Orta Çağ'ın bir kısmını cesurca kat ettikten sonra kayalıklar arasındaki derin bir vadide İtalya sınırında vahşi bir dağ geçidinde konaklamış, açıklanamaz bir biçimde ortadan kaybolan hizmetkar Leo'yu aramaya koyulmuştuk. Arabamız uzayıp onu bulma umudumuz gün içinde azaldıkça meselenin hizmetkarlarımızdan biri olan, çok sevilen, hoş bir adamın bir kazaya kurban gitmesinden, kaçmasından ya da düşmanlarımız tarafından kaçırılmasından ibaret olmadığı, bunun bir mücadelenin başlangıcı, üzerimize çökecek fırtınanın ilk habercisi olduğu gibi bunaltıcı bir duyguya giderek daha çok kapıldığımızı hissediyorduk. Gün boyu gece çökene dek Leo'yu aradık. Geçidi karış karış taradık. Bu çabalar bize yorup içimizde bir başarısızlık ve boşunalık duygusu büyürken kayıp hizmetkarın öneminin, acımızın yoğunluğunun her geçen saat artması tuhaf ve ürkünçtü. Biz yolcuların her biri hiç kuşkusuz hizmetkarlar da yakışıklı, hoş ve hizmete amade delikanlıya üzülmekle kalmıyor. Onu kaybettiğimiz kesinleştikçe Leo bize daha da vazgeçilmez geliyordu. Leo, onun güzel yüzü, neşesi ve şarkıları, büyük girişimimiz için duyduğu coşku olmayınca yolculuğumuz da değerini gizemli bir biçimde yitiriyor gibiydi. En azından bana öyle geliyordu. Yolculuk ayları boyunca tüm zorluklara ve bazı küçük hayal kırıklıklarına inat o zamana dek bir an bile içsel bir zaafa, ciddi bir kuşkuya kapılmamıştım. Hiçbir başarılı kumandan, Mısır'a uçan kırlangıç kafilesinde hiçbir kuş yoktu ki, yaptığının ve amacının doğruluğundan benim bu yolculuktan olduğum kadar emin olsun. Oysa şimdi bu uğursuz yerde, o mavi parıltılı, altın renkli Ekim günü boyunca nöbetçilerimizin sesleniş ve sinyallerini duyarken, bir ulağın dönmesini, bir haberin gelmesini büyüyen bir heyecanla beklerken, her defasında hayal kırıklığına uğrar, çaresizlik içindeki yüzlere bakarken, yüreğimde ilk kez üzüntü ve kuşku benzeri şeyler duyuyordum. Ve bu duygular içimde güçlendikçe, ben daha da derinden hissediyordum ki, inancımı yitirdiğim tek şey, Leo'nun bulunması değildi. Şimdi her şey güvenilmez ve kuşkulu bir hale bürünmüştü. Sanki her şey değerini, anlamını yitirebilir gibiydi. Arkadaşlığımız, inancımız, yeminimiz, doğu yolculuğumuz, bütün yaşamımız. Ve hepimizin bu duygular içinde olduğunu varsaymakla hata etsem de, hatta sonradan kendi duygularım ve içsel yaşantılarım hakkında yanılsam, gerçekte çok daha sonra yaşanan birçok şeyi yanlışlıkla o güne taşısam da her şeye rağmen Leo'nun seyahat çantasıyla ilgili o tuhaf olay baki. Tüm kişisel duygular bir yana bu olay gerçekten de acayip, fantastik ve giderek de ürkütücüydü. Henüz o Morbio geçidindeki günde kayıp Leo'yu harıl harıl ararken aramızdan önce biri sonra diğeri çantasında önemli, vazgeçilmez bir şeyin eksikliğini fark etti. Bunların hiçbiri de bulunamadı ve her kayıp eşyanın aslında Leo'nun çantasında olması gerektiği ortaya çıktı. Hepimiz gibi Leo da sırtında sıradan bir kanvas çanta, o dönemde yaklaşık 30 çantadan yalnızca birini taşıdığı halde yolculuk için yanımıza aldığımız gerçekten önemli her şey bir tek bu çantada. Kayıp çantadaydı anlaşılan. Ve bir nesneyi kaybettiğimiz anda bize olduğundan çok daha değerli, elimizdekinden daha vazgeçilmez görünmesi insanın bildik zaaflarından olsa da nitekim o sıralar Morbio geçidindeki kaybetmekten onca korktuğumuz nesnelerden bazıları daha sonra bulunmuş ya da son kertede vazgeçilmez olmadıkları anlaşılmışsa da maalesef gerçek şu ki o zamanlar son derece önemli bir dizi şeyin kaybolduğunu kesinlikle haklı bir endişeyle tespit etmiştik. Olağanüstü ve ürkütücü bir başka şey de şuydu. Kaybolan nesneler daha sonra bulunsun ya da bulunmasınlar önemlerine göre bir sıra oluşturuyorlardı. Ve kaybolduğunu sandığımız şeylerden yavaş yavaş yeniden ortaya çıkanlar, eksikliğini gereksiz yere fazlaca duyduğumuz ve değeri hakkında çok yanıldığımız şeylerdi. Evet, açıklayamadığımız asıl şeyi şimdiden açıkça ifade etmek gerekirse, yolculuk devam ederken utanarak anladık ki, kaybolan tüm araç gereçler, değerli eşya, harita ve belgeler vazgeçilmez şeyler değildi. Hatta o zamanlar sanki herkes telafisi mümkün olmayan korkunç kayıplara uğradığına kendini inandırmak için hayal gücünü sonuna kadar zorlamış, en önemsediği şeyleri kaybettiğini öne sürmek, kimi pasaportlarını, kimi haritaları, kimi halifeye verilecek güven mektubunu, kimi şunu, kimi de bunu. Ve bunların yasını tutmak için çaba göstermişti. Ve sonunda kayıp sanılan şeylerin ya hiç kaybolmadığı ya da önemli olmadığı ard arda anlaşıldığında geriye gerçekten de kaybolan bir tek değerli şey kalmıştı. Paha biçilemeyecek kadar değerli, son derece önemli ve gerekli bir belgeydi bu. Fakat hizmetkar Leo ile birlikte kaybolan belgenin daha önce eşyamız arasında olup olmadığı konusunda görüş ayrılıkları vardı. Belgenin değerinin büyüklüğü, kaybının telafi edilemeyeceği konusunda hemfikirdik. Ama yolculuğa çıkarken bu belgeyi yanımıza aldığımızı içimizde pek az kişi... Bunlar arasında ben de vardım. Kesin olarak iddia edebiliyordu. Kimi böyle bir belgeyi Leo'nun kanvas çantasına koyduğumuzu ama bunun orijinal belgenin kendisi değil elbette yalnızca bir kopyası olduğunu öne sürüyor. Kimi de ne belgenin kendisine ne de kopyasını yanımıza almanın aklımıza bile gelmediğine yemin edebileceğini hatta böyle bir şeyin yolculuğumuzun anlamıyla tümüyle çelişeceğini söylüyordu. Bunun üzerine ateşli tartışmalara girildi ve orijinal belgenin kopyasını yanımıza alıp almadığımız, kaybedip kaybetmediğimiz bir yana, nerede olduğu konusunda da birbiriyle çelişen çok sayıda görüş olduğu ortaya çıktı. Kimilerinin iddiasına göre belge Kıyafhauser'de hükümete emanet edilmişti. Hayır diyordu kimileri, belge merhum efendimizin küllerinin bulunduğu kavanozla birlikte gömüldü. Kimileri de saçma diye itiraz ediyor, cemiyet belgesinin Efendimiz tarafından yalnızca kendisinin bildiği o ilk yazıyla kaleme alındığını ve onun emri üzerine naaşıyla birlikte yakıldığını, hem bu ilk belgeye ne olduğunun bir önem taşımadığını, çünkü Efendimizin ölümünden sonra nasılsa hiçbir insan tarafından okunamayacağını, fakat ilk belgenin Efendimiz henüz sağken onun gözetiminde yapılan 4, kimilerine göre de 6. Dilde çevirisinin nerede olduğunun mutlaka saptanması gerektiğini söylüyorlardı. Denildiğine göre belge Çince, Yunanca, İbranice ve Latince olmak üzere 4 dile çevrilmişti ve bunlar 4 eski başkentte muhafaza ediliyordu. Daha bir sürü görüş ve iddia ortaya atıldı. Bazıları görüşünde inatla ısrar ediyordu. Bazıları da şu ya da bu karşı görüşün doğruluğu konusunda ikna oluyor. Fakat hemen ardından bu yeni fikirlerinden de ceyiyorlardı. Kısacası o büyük fikir bize bir arada tutmaya devam etse de topluluğumuzda birlik ve beraberlik kalmamıştı. Ah, o ilk tartışmaları o kadar iyi anımsıyorum ki, o zamana kadar sarsılmaz bir bütün olan cemiyetimizde daha önce hiç görülmemiş, işitilmemiş bir şeydi bu. En azından başlangıçta saygı ve nezaketle sürdürülüyordu tartışmalar. Ne yumruklaşmalar vardı ne de sitem, ne hakaretler. Önceleri tüm dünya karşısında birbirine kopmaz bağlarla bağlı kardeşlerdik hala. Sesleri bugün bile duyuyorum. İlk tartışmaların başladığı konaklama yerimiz gözümüzün önünde hala. Alışılmadık bir ciddiyetteki yüzler arasında yere süzülen altın sarısı güz yapraklarını birinin bir dizin, diğerinin bir şapkanın üzerine düştüğünü görüyorum. Ah, ben de konuşulanları dinliyor, giderek bunaldığımı, yıldığımı hissediyordum. Bütün o iddialara rağmen ben hala düşüncemden, yürekten emindim. Hüzünle emindim. Orijinal belge cemiyetin eski gerçek belgesi. Leo'nun çantasındaydı ve onunla birlikte ortadan kaybolmuştu. Bu inancım o kadar üzüntü verse de bir inançtı ne de olsa, kesindi ve insana güven veriyordu. O zamanlar bu inancı daha ümit dolu bir inançla seve seve değiştireceğimi düşünüyordum. Sonralara bu hüzünlü inancı da yitirip olası tüm görüşlere açık hale geldiğimde inancımın değerini anladım. Ama görüyorum ki meseleyi bu şekilde atlatmak mümkün değil. Ama bu eşsiz ruh birliğinin muhteşem bir yüceliğe erişmiş ve ruh kazanmış bir yaşamın öyküsünü başka nasıl anlatabilirim ki? Ruh birliğimizden geriye kalan son kişilerden biri olarak büyük davamızın anısından bir şeyler yaşatmayı öyle istiyorum ki, kendime örneğin Büyük Karl'ın 12 şövalyesinden birinin hayatta kalan yaşlı hizmetkarı gibi belleğinde bir dizi parlak başarı ve mucizeyi koruyan fakat bunların bir kısmını sözle ya da resimle, anlatı ya da şarkıyla sonraki kuşaklara aktarmayı başaramadığı takdirde kendisiyle birlikte mezara götürecek biri gibi görüyorum. Fakat doğu yolculuğumuzun öyküsünü bir şekilde anlatılabilir kılmak acaba nasıl, hangi hünerle mümkün olabilir? Bilmiyorum. Bu ilk başlangıç, en iyi niyetlerle başlamış bu deneme bile beni aşıyor, anlaşılmaz bir hal alıyor. Bütün istediğim doğu yolculuğumuzun seyrinden ve bazı olaylardan aklımda kalanları anlatmaya çalışmak. Bundan daha basit bir şey olamaz gibi gelmişti. Oysa şimdi henüz pek bir şey anlatamadığım halde başlangıçta hiç düşünmediğim bir küçük epizoda, Leo'nun ortadan kaybolması epizoduna takıldım kaldım ve elimde bir dokuma yerine düğüm düğüm olmuş binlerce ip tutuyorum. Her bir ip parçası hafifçe çeker çekmez insanın elinde kalıverecek kadar eprimiş olsa da bu düğümleri açmak için yüzlerce elin yıllarca çalışması gerekirdi. Gerçekleri ciddiye alan ve herhangi bir zaman diliminde yaşanmış olayları yazmaya başlayan her tarih yazarının benzer durumda olduğunu tahmin edebiliyorum. Olayların odağı, ortak noktası, aralarındaki bağlantı. Onları bir arada tutan şey nerededir? Bağlam gibi, nedensellik gibi, anlam gibi bir şeyin oluşabilmesi, dünyadaki herhangi bir şeyin anlatılabilir kılınabilmesi için tarih yazarının bir dramatik ilke icat etmesi gerekir. Bir kahraman, bir halk, bir fikir ve gerçekte anonimlikle gerçekleşen bir şeyi bu icat edilmiş dramatik ilkeye uyarlaması gerekir. Fakat gerçekten olmuş ve tescillenmiş bir sürü olayı tutarlı bir biçimde anlatmak bile bu kadar zorsa benim durumum çok daha zor. Çünkü ben olaylara derinden bakmaya kalktığımda her şey kuşkulu bir hale bürünüyor. Her şey dağılıp yok oluyor. Tıpkı bizim topluluğumuzun dünyadaki en güçlü şeyin de dağılıp yok olabildiği gibi. Hiçbir dramatik ilke, bir odak, tekerleğin döndüğü bir nokta yok. Doğu yolculuğumuz ve temelindeki topluluk, cemiyetimiz, yaşamımızdaki en önemli, tek önemli şey oldu. Onun yanında kendi şahsım bana tümüyle önemsiz görünüyordu. Oysa şimdi bu en önemli şeyi ya da bir kısmını kaleme almak, kaydetmek istediğimde, her şey kırık dökük bir imge yığınından ibaret. Bu imgelerin sureti bir şeye yansımıştı. Bu bir şey benim kendi benimde. Ona ne zaman bir şey sormak istesem, bu benim, bu aynanın, bir hiç, bir cam yüzeyin en üst katmanı olduğu ortaya çıkıyor. Kalemimi elimden bırakıyorum. Gerçi niyetim ve umudum yarın ya da bir başka zaman devam etmek. Daha doğrusu baştan başlamak. Ama niyet ve umudun, öykümüzü anlatmak için duyduğum önüne geçilmez dürtünün ardında ölümcül bir kuşku var. Morbio Vadisi'nde Leo'yu ararken sökün eden kuşku bu. Bu kuşku senin öykün anlatılabilir mi ki sorusunu sormakla kalmıyor, şu soruyu da soruyor. Yaşanılabilir miydi ki? Anımsadığımız bazı örneklere göre dünya savaşında çarpışmış, başlarından gerçekten de yeterince olay geçmiş, hikayeleri başkalarınca da doğrulanmış savaşçılar da zaman zaman bu kuşkularla tanışmak zorunda kalmıştır. Şimdiye kadar yazdıklarımdan sonra planım üzerinde defalarca kafa yorarak zorlukların üstesinden gelmeye alıştım. Bir çözüm bulamadım, hala bir kaosla karşı karşıyayım. Ama pes etmemeye ant içtim ve bu yemini ettiğim anda mutlu bir anı içimde bir güneş ışını gibi parladı. Benzer bir duyguya diye anımsadım. Şimdikine çok benzer bir duyguya sefere çıktığımızda da kapılmıştım. O zaman da görünüşte imkansız bir şeye kalkışmış, o zaman da görünüşte, karanlıkta, nereye gittiğimizi bilmeden, en ufak bir ümit beslemeden ilerlemiştik. Ama yine de yaptığımız şeyin gerekliliği ve anlamını olan inancımız yüreklerimizde. her gerçeklik ya da olasılıktan daha güçlü bir biçimde parlıyordu. Bu duygunun anısıyla yüreğim ürperdi ve bu kutsal ürperti anında her şey aydınlandı. Her şey yine mümkün göründü. Ne olursa olsun amacımı gerçekleştirmeye kararlıyım. Anlatılması zor öyküme 10 kere, 100 kere baştan başlamak zorunda kalsam, hep aynı çıkmaza varsam bile, her seferinde yeni baştan başlayacağım. Görüntüleri anlamlı bir bütün haline getiremezsem de, her bir görüntüyü olabilecek en büyük sadakatle tek tek kaydedeceğim. Ve bunu yaparken bizim o büyük dönemimizin ilk temel ilkesinden, günümüzde hala mümkünse eğer, hiç yapmayacağım. Asla hesap kitap yapmayacak mantıksal nedenleri beni yanıltmasına asla izin vermeyeceğim. İnancın sözüm ona gerçeklikten hep daha güçlü olduğunu bileceğim. Bu arada amacıma pratik ve mantıklı yollarla ulaşma denemesinde bulunduğumu da itiraf etmeliyim. Burada kentte yaşayan ve bir gazetede redaktörlük yapan bir gençlik arkadaşımla görüştüm. Adı Lucas. Dünya Savaşı'na katıldı ve bununla ilgili bir kitap yazdı. Çok okunan bir kitap. Lucas beni dostça karşıladı. Eski bir okul arkadaşını yeniden görmekten sevinç duyduğu belli oluyordu. Onunla ilk kez uzun uzun görüştüm. Derdimin ne olduğunu ona anlatmaya çalıştım. Tüm doğal ambaçlı yollardan kaçındım. Mutlaka onun da duymuş olması gereken Doğu yolculuğu ya da cemiyet seferi denen ya da o zamanlar kamuoyunda artık ne ad verildiyse o büyük girişime katılanlardan biri olduğumu açıkça söyledim. ''Aa evet'' dedi Lucas tatlı bir ironiyle gülümseyerek. ''Bu meseleyi elbette anımsıyordu.'' O tuhaf olay onun dost çevresinde, belki biraz fazla saygısızca olsa da genellikle çocuk haçlı seferi diye adlandırılıyordu. Onun çevresinde bu hareket pek ciddiye alınmamıştı. Teosofik bir hareket ya da halkların kardeşliği girişimlerinden biriyle eş tutulmuştu. Yine de girişimimiz bazı başarıları büyük şaşkınlık uyandırmıştı. Yukarı Schwaben cesurca geçilmesi, Bremgarten'daki zafer, Tessin'deki Montag köyünün ele geçirilmesini etkilenerek okumuşlar ve hareketin cumhuriyetçi bir politikanın emrine giremeyeceğini, fakat sonra girişim belli ki başarısızlığa uğramış, eski liderlerin çoğu çekip gitmiş, hatta bu davadan şu ya da bu nedenle utanç duymuş, artık anımsamak bile istememişlerdi. Ardı arkası kesilmeye başlayan haberler birbirleriyle daima çelişir olmuş. Savaş sonrası yıllardaki egzantrik bazı siyasi, dini ya da sanatsal hareketler gibi bizim meselemiz de rafa kaldırılmış ve unutulmuştu. Zaten o zamanlar pek çok peygamber boy göstermiş, pek çok gizli cemiyet, mesihvari ümitler ve iddialarla ortaya çıkmış, sonra da hiç iz bırakmadan yok olup gitmişti. Pekala Lucas'ın bakış açısı netti. İyi niyetli bir kuşkucunun bakış açısıydı bu. Cemiyetten ve doğu yolculuğundan haberdar olan ama bu yaşantıya bizzat katılmamış olan herkes aşağı yukarı Lucas gibi düşünüyor olsa gerekti. Lucas'ın düşüncesini değiştirmek gibi bir derdim yoktu. Yine de yanlışlarını düzeltmek için bazı bilgiler verdim. Örneğin cemiyetimiz kesinlikle savaş sonrası yıllarda ortaya çıkmış bir hareket değildi. Tüm dünya tarihine yayılan, bazen yer altında olsa da asla kesintiye uğramamış bir sürece sahipti. Dünya Savaşı'nın belirli evreleri de bizim cemiyet tarihimizin safhalarından başka bir şey değildi. Ayrıca Zerdüşt, Leozi, Platon, Xenofon, Pythagoras, Albertus Magnus, Don Kişot, Tristram Sandey, Navolis, Baudelaire de cemiyetimizin kurucuları ve kardeşlerindendi. Lucas bu sözlerimi tam ondan beklediğim gibi bir gülümsemeyle karşıladı. Pekala dedim, ben buraya sizi eğitmeye değil, sizden bir şeyler öğrenmeye geldim. En büyük arzum cemiyetin bir tarihini yazmak olmasa bile, çok iyi donanımlı bir alimler ordusu bile yapamaz bunu. Basitçe yolculuğumuzun öyküsünü anlatmak. Fakat en ufak bir ilerleme gösteremiyorum. Bunun yazı yeteneğiyle ilgisi yok. Bu yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum. Zaten hiçbir iddiam yok. Hayır, mesele şu. Bir zamanlar arkadaşlarımla birlikte yaşadığım gerçeklik artık yok ve bununla ilgili anılar sahip olduğum en değerli ve en canlı şeylerse de o kadar uzakta gibiler. O kadar başka bir dokuya sahipler ki sanki başka yıldızlarda, başka bin yıllarda gerçekleştiler ya da sanki ateş nöbetinde sayıklamalarda. Biliyorum bu duyguyu diye heyecanla haykırdı Lucas. Konuşmamız ancak şimdi ilgisini çekmeye başlamıştı. Ah, nasıl da iyi bilirim. Bakın, savaşla ilgili yaşantılarımda ben de tıpatıp aynı duygular içindeydim. Savaşı çok içeriden yaşadığımı sanıyordum. Görüntülerle tıka basa doluydum. Beynimdeki film şeridi 1000 kilometre uzunluğundaydı sanki. Ama yazı masasına oturduğumda, elimde kalem, bir sandalyede, bir masada, bir çantanın altında olduğumda, haritadan silinmiş köyler ve ormanlar, ateş salvosu altındaki deprem sarsıntıları, adilik ve büyüklüğün, korku ve kahramanlığın, paramparça olmuş karınlar ve beyinlerin, ölüm korkusu ve zoraki neşenin iç içe geçtiği karmaşık, yamuk ve bütün her şey tarifsiz derecede uzaktı. Yalnızca rüya görülmüştü. Hiçbir bağlamı yoktu. Kavranılmazdı. Bütün bunlara rağmen savaş kitabımı yazdığımı şimdi çok okunan ve üzerinde çok konuşulan bir kitap olduğunu biliyorsunuz. Ama bakın, bu tür 10 kitabın, benimkinden 10 kat daha iyi, daha etkileyici kitabın, en iyi niyetli okura bile savaşı bizzat yaşamamışsa, savaş konusunda herhangi bir fikir verebileceğine inanmıyorum. Savaşı bizzat yaşayan çok fazla kişi de yok. Savaşa katılanların çoğu da onu gerçekten yaşamamıştır. Birçok kişi onu gerçekten yaşamışsa bile, o zaman onu unutmuştur. Belki de insanın yaşantı açlığından sonraki en büyük açlığı da unutma açlığıdır. Sustu. Dalgın ve hülyalı görünüyordu. Sözleri benim kendi deneyim ve düşüncelerimi doğrulamıştı. Bir süre sonra usulca sordum. Bütün bunlara rağmen kitabı yazmayı nasıl başardınız? Dalgınlığından sıyrılarak bir an düşündü. Bu başarmamın nedeni, dedi. Yazmam gerektiğiydi. Bu kitabı yazacaktım ya da umutsuzluğa kapılacaktım. Hiçlikten, kaostan, intihardan kurtulmanın tek yolu buydu. Kitap böylesi bir zorluluktan doğdu. Ve sırf yazılmış olması bile iyi ya da kötü yazılmış olmasından bağımsız olarak beklediğim kurtuluşu sağladı. Bir yönüyle, asıl yönüyle buydu. Bir de şu vardı. Yazarken kendimden başkasını, okurları bir an bile düşünmemem gerekiyordu. Ya da en fazla şu ya da bu savaş arkadaşımı düşünebilirdim. O zaman da asla hayatta kalanları değil, savaşta ölmüş olanları düşünüyordum. Yazarken sanki nöbet geçiren bir hasta ya da bir çılgın gibiydim. Etrafımda paramparça bedenleriyle 3-4 ölü vardı. Kitap işte böyle oluştu. Ve aniden ilk görüşmemiz sona erdi. Özür dilerim, bu konuda daha fazla konuşamam. Hayır, bir kelime, tek bir kelime daha edemem. Yapamam, istemiyorum. Görüşmek üzere. Beni odadan dışarı ittirdi. İkinci buluşmamızda sakin ve serin kanlıydı. Yüzünde yine o hafif alaycı tebessüm vardı. Ama benim derdimi ciddiye alıyor, çok iyi kavruyor gibiydi. Nitekim bana verdiği bir iki tavsiyenin az buçuk yararını da gördüm. İkinci ve son görüşmenin sonunda adeta laf arasında şunları söyledi. Bakın, dönüp dolaşıp hizmetkar Leo ile ilgili olaya geliyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Bu noktada sizi engelleyen bir şey var sanki. Bundan kurtulun. Leo'yu unutun. O sizde sabit bir fikir haline gelmişe benziyor. Sabit fikir olmadan kitap yazmanın mümkün olmadığını söyleyecek oldum ama beni dinlemedi. Bunun yerine hiç beklemediğim bir soru sorarak beni ürküttü. Adı Leo muydu gerçekten? Birden alnımı ter bastı. Evet dedim, tabii ki Leo'ydu. Ön adı mıydı bu? Şaşkınlıkla kala kaldım. Hayır, ön adı şeydi. Anımsamıyorum, unuttum. Leo soyadıydı. Biz ona hiç başka türlü hitap etmedik. Daha ben sözümü bitirmemiştim ki Lucas yazı masasında duran kalın bir kitabı eline alarak karıştırmaya başladı. Aradığı şeyi olağanüstü bir hızla bulmuş, parmağını kitabın açık bir sayfasındaki bir yere bastırıyordu. Bu bir fihristi ve parmağının durduğu yerde Leo yazıyordu. Gördünüz mü dedi, Leo adında birini bulduk bile. Andreas Leo. Seyler Graven 69. A. Ender. Rastlanan bir isim. Belki de bu adam sizin Leo hakkında bir şeyler biliyordur. Ona gidin. Sizin ihtiyacınız olan şeyi o size söyleyebilir belki. Bunu ben size söyleyemem. Zamanım çok kısıtlı. Kusura bakmayın. Memnun oldum. Kapısını ardımdan kapadığımda şaşkınlık ve heyecandan sendeliyordum. Haklıydı. Onunla işim kalmamıştı. Hemen aynı gün Seyler Graben'e gidip evi buldum. Ve Hör Andreas Leo hakkında bilgi edindim. Üçüncü kattaki bir odada yaşıyordu. Akşamları ve pazar günleri evde olduğunu, gündüzleri işe gittiğini öğrendim. Mesleğini sordum. Çeşitli işlerle uğraştığı, manikür, pedikür ve masaj yaptığı, şifalı merhemler ve bitki kürleri de hazırladığı söylendi. İşlerin pek iyi gitmediği zamanlarda ara sıra köpekleri terbiye ediyor, kıllarını kesiyordu. Oradan ayrıldım ve bu adamla hiç görüşmemenin ya da niyetimden söz etmemenin daha iyi olacağına karar verdim. Fakat onun nasıl biri olduğunu çok merak ediyordum. Bu nedenle sonraki günlerde sık sık gezintiye çıkarak evi gözlemlemeye başladım. Nitekim bugün de yine oraya gideceğim. Çünkü Andreas Leo'nun yüzünü görmeyi henüz başaramadım. Ah, bütün bu mesele beni umutsuzluğa sürüklerken bir yandan da mutlu ediyor. Daha doğrusu heyecanlandırıyor, meraklandırıyor. Yaşamımı yeniden değerli kılıyor ki ben tam da bunun eksikliğini çekiyordum. Tüm insan davranışlarını bencilce güdülere dayandıran hekim ve psikologlar haklıdır belki de. Yaşamı boyunca bir davaya hizmet eden, bunun için eğlencesinden ve rahatından feragat ederek kendine bir şeye adayan bir insanın, köle ya da silah ticareti yapan ve gelirini refah dolu bir yaşam sürmek için harcayan bir insanla neden aynı kefeye konulduğunu anlayabilmiş değilim gerçi. Ama anlattığım türden bir psikologla söz düellosuna girsem, kısa çöpü çeken ve kaybeden hiç kuşkusuz ben olurdum. Çünkü psikologlar hep daha uzun çöpü çeken insanlardı. Bence bir sakıncası yok. Varsın haklı olsunlar. Varsın benim iyi ve güzel olduğunu düşündüğüm, uğruna fedakarlıklarda bulunduğum, her şey yalnızca bencilce bir arzu olsun. Fakat doğu yolculuğunun bir tür öyküsünü yazma planımdaki bencilliği her geçen gün daha net görüyorum. Önceleri soylu bir davanın hizmetinde zahmetli bir işe soyunuyorum gibi gelmişti bana. Ama giderek daha iyi anlıyorum ki seyahatnamemle Hör Lucas'ın savaş kitabıyla yaptığından başka bir amaç gütmüyorum. Yani hayatımı ona yeniden bir anlam katarak kurtarmak istiyorum. Keşke izleyeceğim yolu görebilsem. Keşke tek bir adım olsun ileri gidebilsem. Leo'yu unutun. Leo'dan kurtulun demişti Lucas bana. Kafanızı ya da midenizi unutun, onlardan kurtulun demekle aynı şeydi bu. Sevgili Tanrım, azıcık yardım et bana.